Değerli dinleyiciler, bir neçə ildir Türk faallar İranda həbs edilməyi gözə alaraq Çin hakimiyyətinin ağır baskıları altında olan Uyğur türklərinə dəstək mitingləri keçirirlər. Bu günlərdə isə beynəlxalq ictimaiyyət Çin hakimiyyətinin 1 milyondan artıq Uyğur türkünü saxladığı yenidən tərbiyə düşərgələri adını verdiyi həbsxanalardan danışır. Proqramımızın qonağı Ankara Üniversitetində təhsil alan Uyğur tələbə Məryəm Sultanın anası da bu düşərgələrdən birinə göndərilir. Məryəm xanım, öncə mümkünsə özünüzü təqdim edin, özünüz və ananız haqqında biraz məlumat verin. Ananızın son durumu nədir?
Merhaba, her şeyden evvel ben bütün dünyada yaşayan bütün Türklere salam gönderirim. Aslında sohbetimizi sizin Türkçenizle devam etmek çok isterdim. Ancak daha çok kardeşlerime sesimi eşittirmek için bundan sonra Türkiye Türkçesiyle danışacağım. Merhaba, benim adım Meryem. Ankara Üniversitesi öğrencisiyim. Annemle 2017 Mart ayından itibaren görüşemiyorum. Ve sonra 2017 Eylül ayından itibaren Çin Nazi kamplarında tutulduğuna dair bilgiye ulaştım ve hala hiçbir bilgi yok. Kendisi hakkında hiçbir bilgiye ulaşamıyorum, kendisiyle görüşemiyorum. En son 2017 Mart ayında ben onu aradım.
Telefon görüşmesi.
Ancak evet, sürekli gündüzleri hiçbir şekilde görüşemiyordum. Sadece akşamları açıyordu ve hemen kapatıyordu. Fazla konuşmuyordu. Aslında 2017 yılının ilk aylarından itibaren açık kamptaymış. Açık kamp dedikleri sadece orada kalmıyor. Sabah geliyor, akşam dönüyor ve Çin Komünist Partisi'ni öven, Xi Jinping'i öven ve yurt dışında yaşayan Uygurlara ve diğer insanlara söven şarkılar söylettirerek orada tutuluyormuş. Sonradan kapalı eğitim kampı adı verdikleri hapishaneye götürmüşler.
Açık kampta olduğu dönemde görüştünüz telefonda?
Görüştüm ama gündüzleri hiç açmadım. Sadece kamp demedi tabii ki bana. Ben mektebe gidiyorum dedi. Yani mektebe.
Ondan sonra siz Uygurlar gayta terbiyeleş lagırı diyorlar.
Evet.
O kamplara, o düşercelere gönderildiğini haradan öğrendiniz?
Ben onu WeChat'ten öğrendim. WhatsApp ve Line'a benzeyen Çinlilerin kendi uygulaması vardır. Adı WeChat. Biz genelde WeChat yardımıyla onunla görüşüyoruz ve arkadaşımdan öğrendim. Bir arkadaşımdan, adını vermek istemiyorum çünkü o da zarar görebilir. O yüzden sadece bir arkadaşım diyeceğim.
Bu düşərgələr haqqında biraz bəhs edin lütfən. Nədən ibarətdir? Həbsxana ilə fərqi nədir? Sizin ananızı, yəni necə bir təqsir işləyibdi? Onu nəyə oraya göndəriblər?
Aslında neden oraya gönderdiği çok açık ve nettir. Sadece Uygur olduğu için, Türk olduğu için oraya gönderdi diyebilirim. Çünkü onların gösterdiği gerekçeler hiçbir yasaya uygun bir şey değil. Mesela onlar şöyle bir gerekçe göstermiş olabilir. Yurt dışına para gönderdin. Ama yurt dışına yasal yollarla para gönderdi. Yani onların Çin Halk Cumhuriyeti'nin Industrial Bank of China o adlı kendi bankasından, kendi kimliğiyle Western Union'la tamamen yasal yollarla para gönderiyor ama bu bile yasa dışı olarak görülüyor.
Paranı kime gönderdi?
Tabii ki bana gönderdi.
Kızına?
Evet, kendi kızına. Kamplar nasıl bir yer? Kamplar aslında hapishanelerden adı farklı ama aynı hapishaneler gibi orayı da polisler bakıyor. Dışarıyla bağlantı kurmak yasak, işkenceler var. Tamamen hapishane diyebiliriz aslında, bir nevi hapishane.
Bu her nahiye değilsiniz orada, her nahiye için bir düşerce mi var?
Hayır, her nahiye için bir değil. Mesela benim nahiyemde 5 tane varmış. Benim nahiyem Aksu eyaletinin Onsu nahiyesi ve sadece bu Onsu'da 5 tane. Aksu'da ne kadar var onu tam olarak şu an bilmiyorum. Yani ben bilmiyorum. Tabii ki bunlar hakkında diğer gazetecilerin yazdıkları haberler vardır. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Onsu gibi, yani benim memleketim Onsu gibi 64 nahiye vardır Doğu Türkistan'da. Ve sadece bu nahiyeler değil, nahiyeler dışında şehirler de vardır, iller. Ve bu illerde de toplama kampı vardır. Yani benim düşüncemde en az 500 adet bu tür kamplar bulunmaktadır.
Sizin annenizin siyasi faaliyeti var idi mi?
Hayır, hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde siyasi faaliyeti yoktu.
Ne iş görürdü?
Sadece lisede çalışıyordu, okulda. Yani mümkün değil öyle bir şey olması zaten. Oradaki kimsenin siyasi faaliyet gibi bir şey yürütmesi mümkün değil. Çünkü her şey zaten gözetim altında ve insanların öyle bir şey yapmasına izin de verilmiyor.
Sizden əlavə xaricdə yaşayan, Türkiyədə, Japonya'da, Amerika'da, Avrupa'da yaşayan bir çox Uyğurun ailə üzvlərini bu kamplara aparıblar. Nədən xaricdə yaşayan Uyğurların ailələrinə bu baskılar tətbiq olunur?
Rehine alıyorlar. Yani aslında hedef biziz. Biz yurt dışında yaşadığımız için yaptığı kötülükleri yurt dışındaki basın, yayın kurumlarına anlatacağımızdan korkuyorlar. Diğer insanlara anlatacağımızdan korkuyorlar. Dolayısıyla yurt dışından evine geri dönen insanlar hapishaneye atıldı, tutuklandı ve bizim gibi dönmeyenlerin ailesi tehdit altında.
Uygurlara karşı baskılar eskiden var idi. Ama son illerde bu çok arttı. Bunun sebebi nedir? Yani Çin hakimiyeti bu baskılarla neye yetişmek ister?
Ben aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Stockholm sendromu var, onu biliyorsunuz, Stockholm sendromu. Bunda kurbağayı yavaş yavaş ılık suya alıştıra en sonunda onu öldürüyor. Aynı onun gibi bize yavaş yavaş asimile politikaları yürüttüler. Ancak tamamen asimile olmadık. Bir yol bir kuşak projesine bizi engel olarak gördüler ve biz hala asimile olmadık, tükenmedik, bitmedik. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde, yani bunu hızlandırmak istediler. Kazaklar ve Uygurlar genelde Çin içinde yaşayan azınlıklar arasında diğer toplumlarla evlilik oranı en düşük olanlardır. Yani özellikle Çinlilerle evlilik oranı en düşük olan azınlıklar Kazaklar, Uygurlar, Kırgızlardır. Dolayısıyla bunları evlilik uygulamasıyla yok etmek o kadar kolay olmadı. Ama Moğollar ve diğer azınlıkları bu şekilde yok ettiler. Özellikle Mançurları. O yüzden bize onlara kullandıkları yöntemleri kullandığı zaman olmadı. Dolayısıyla katliam ve daha nice yöntemlerle yok etmeye çalışıyorlar. Yani bir yol bir kuşak, yeni İpek Yolu projesi gibi büyük projeleri hiçbir engelsiz tamamlayabilmek için etnik temizliğe tabi tutuyorlar.
Meryem Hanım, misal için Uygur dilinde tahsil var idi. İndi ne vaziyetteydi?
Evet, var idi. Ben de Uygur okulunda okudum liseyi bitirene kadar ve üniversiteye gittiğimde Çince eğitim gördüm. O şekildeydi. Aslında deneme lisesi, deneme sınıfları adı altında, yani tecrübe sınıf deniliyordu. Ve bu sınıflarda Çince eğitim deneniyordu bazı liselerde ama yaygın değildi. Ama 2003'ten itibaren, hatta 2010'ların başından itibaren tamamen Çince eğitim sistemi yürürlüğe girmeye başladı ve Uygurca ortadan kalkmaya başladı.
Bu Çin'in öz kanunlarına karşı değil mi?
Evet, tabii ki. Kendi yasalarına tamamen zıt bir durum bu.
Siz evlenmek yoluyla asimilasyon etmeye çalışırlar deyirsiniz. Bir de zorla evlendirme haberleri var. Bu haberler ne kadar doğrudur?
Bu haberler doğrudur. Aslında bu haberler sosyal medyanın daha fazla kişi tarafından kullanılması ve sosyal medyada bilindiği için son zamanlarda başlamış gibi görünüyor. Aslında öyle bir şey yok. Ben üniversite döneminde böyle bir şeyi duydum. Ben 2004 ve 2009 arası üniversitedeydim ve biz öyle haberler alıyorduk. Köylerde o köye gidip çalışan Çinli bir Uygur kızını beğeniyor. Ama kız onunla evlenmek istemiyor. Ama o gidip polislere şikayet ediyor. Diyor ki bu milli bölücülük yapıyor. Bu bölücülük yapıyor ve beni beğenmiyor. Ben onu beğeniyorum, evlenmek istiyorum. Ondan sonra polisler araya giriyor ve eğer evlenmezsen yerini alırız, şunu yaparız, bunu yaparız şeklinde tehditler kullanarak tabii ki fakir ya da köydeki zayıf buldukları insana karşı bunu uyguluyordu. Ama son zamanlarda bu daha yaygınlaşmaya ve daha normal insanlara da bunu yapmaya başladılar.
Meryem Hanım, bu düşerceler, yeniden terbiye düşercelerine daha çok normal adi vatandaşları gönderirler. Ekonomist, siyasi mehbus İlham Tohti kimileri necə? Onlar bu düşercelerde saklanılır, yoksa onlar ile ayrı hapishanelerdadır?
Ha, onların farklı. Mesela İlham Tohtu ilk tutuklandığında Pekin'deki hapishanedeydi. Yani normal hapishane dediğimiz yargı kurumlarından sonra götürülen yer. Yani hapishane, bildiğimiz hapishane. Ama o insanların götürüldüğü, normal o insanların yeniden eğitim kampı adı altındaki bu kamplar bambaşka. Bunlar yeni, farklı düzendeki bir hapishane. O farklı, bu farklı. Çünkü birinde yargı var, öbüründe yargı yok. Yeniden eğitim kampları yargısız. Hapishaneler yargıdan sonra.
Bir de Meryem Hanım, sənətçilər, ədəbiyyatçılar, müğənnilər, belə şəxslərin həbs haqqında məlumat yayılır. Misal üçün, İranda da məşhur olmuş, bir çox bölgələrdə türklərin arasında məşhur olmuş, Abdurrahim Heyit bunun mahnıları məşhur olmuşdu. Onun kimi sənətçilərin də həbs olunduğu söylənilir.
Evet, doğrudur. Abdurrahim Heyt'in de farklı. Abdurrahim Heyt hapishaneye yargılandı ve yargıdan sonra hapishaneye götürüldü. Onun da işte gerekçesi pantürkizm, pantürkist olarak. Aslında o pantürkizm, pantürkist değil. O da suçsuz. Onun suçu sadece Türkiye'ye gelmek, Türkiye'de şarkı söylemek, ondan sonra Türkler tarafından, yani dünyadaki bütün Türkler tarafından sevilmek. Sadece bu. Yani bu bile pantürkist olarak hapishaneye götürülmeye yetiyor. Çin, Doğu Türkistan'da.
Sağ olun məlumat üçün. Məryəm xanım, son olaraq yenə də eşidənlərimizlə paylaşmaq istədiyiniz ananız haqqında bir şeylər varsa buyurun lütfən.
Annem hakkında yeni bilgi yok maalesef. Sadece ben
Buyurun.
sadece bütün dünyadaki Türk kardeşlerimin bir olmasını istiyorum. Yani birleştiğimiz zaman gücümüz daha kuvvetli olur ve yani bu güç karşısında aslında bu çok büyük bir güç ama çoğu insan bunun farkında değil. Bunun farkında olmak çok önemli.